8. ayrım, sayfa 86. Tacizci, Lars Kepler. 20. bölüm. Saga, Nils Olin'i takip ederek yerde dar tekerlek izlerinin bulunduğu karanlık bir koridordan geçip onunla en yakın patoloji laboratuvarına girdi. Tavandaki soğuk floresan lambalar birkaç kez kırpıştıktan sonra tamamen açılarak beyaz fayanslı duvarları aydınlattı. Metal masalardan birinin yanındaki çalışma masasının üstüne bir bilgisayar ve büyük bir şişe Trocadero duruyordu. Dipnot Trocadero, elma ve portakal aromalı bir İsveç gazozu. Odaya dezenfektan ve giderlerden gelen lağım kokusu sinmişti. Musluklardan birine parlak sarı bir hortum takılmıştı. Hortumun ucundan sızan su yerdeki gidere doğru akıyordu. Owlen doğruca uzun, üstü plastik koruyucu kaplı, çift oluklu ve drenaj kanallı otopsi masasına doğru yürüdü. Saga için bir sandalye çektikten sonra kavanozu metal levhaya koydu. Saga onun koruyucu önlüğünü giyişini, maskesini ve lateks eldivenlerini takışını izledi. Sonra Owlen'in bir anıya dalıp giden yaşlı bir adam gibi kavanozun önünde hiç kıpırdamadan durdu. Saga tam bir şeyler söylemek üzereyken bir iki derin bir nefes aldı. Kendi kendine, tuzlu suda bulunan bir cesedin sağ işaret parmağı bir miktar güçlü alkolün içinde, 8 derece sıcaklıkta 4 ay boyunca muhafaza edilmiş dedi. Kavanozu çeşitli açılardan fotoğrafladıktan sonra üstünde Bob Ahududu reçeli yazan kapağı açtı. Çelik bir cımbız yardımıyla parmağı çıkardı, bir süre üstündeki alkolün süzülmesi için bekledikten sonra plastik koruyucuyla kaplı otopsi masasının üzerine koydu. Parmaktan düşen tırnak hala bulanık sıvının içindeydi. Odaya mide bulandırıcı bir kokuşmuş yosun ve çürümekte olan et kokusu yayıldı. Owlen Saga'ya, parmağın ölümden çok sonra bedenden ayrıldığı kesinlikle doğru dedi. Bir bıçakla, kerpetenle ya da bahçe makasıyla. Owlen parmağı her açıdan fotoğraflayabilmek için dikkatle çevirirken burnundan sesli bir şekilde nefes alıyordu. Ciddiyetle bundan iyi bir parmak izi alabiliriz dedi. Geri çekilen ve eliyle ağzını kapatıp ayakta dikilen Saga, Owlen'in parmağı eline alıp bir yazıcı tarayıcıya koyuşunu izledi. Tarama işlemi tamamlandığında makine bipledi. Doku şişkin ve dolgundu fakat küçük ekranda beliren parmak izi yine de gayet belirgindi. Aslında papil çizgileri, dipnot el ve ayak tabanındaki çizgiler, bir embriyo hala rahimdeyken epidermisteki hücrelerin ve ter bezlerinin arasında gelişen kabartılardı. Saga parmak ovalinin girdaplardan oluşan bir labirente andıran yüzeyine baktı. Oda bastırılmış bir beklentinin ağırlığıyla dolup taşmıştı. Owlen yine koruyucu önlüğünü çıkarıp bilgisayarın başına geçti. Tarayıcıyı bilgisayara bağladı ve üstünde canlı tarama yazan simgeye tıkladı. Başka bir simgeye daha tıklayıp yeni bir şifre girerken özel bir ops kullanıyorum dedi açıkça. Dipnot ops, otomatik parmak izi tanıma sistemi. Saga onun sistemde Walter ismini aradığını, sonra da Yurek'in tutuklandığı zaman doldurulan kimlik tespit formundaki dijital fotoğrafa ulaşmak için bir simgeye tıkladığını gördü. Her iki eldeki baş parmağın ve diğer parmakların izleri mürekkeple birebir çoğaltılmıştı. Saga soluk alıp verişini kontrol etmeye çalıştı. Koltuk altlarından fışkıran ter damlaları her iki yandan süzülüyordu. Owlen kendi kendine bir şeyler fısıldadı ve canlı taramadan aldığı en iyi görüntüyü ops sisteminin arama kutucuğuna sürükleyip değerlendir ve karşılaştır simgesini tıkladıktan sonra hemen bir sonuç aldı. Saga neler oluyor dedi ve güçlükle yutkundu. Floresan ışıklarının yansıması Owlen'in gözlük camlarında dans ediyordu. Saga Owlen ekranı işaret ederken elinin titrediğini gördü. Owlen, ilk seviyenin detayları biraz belirsizdir. Çoğunlukla örüntülerden oluşur diye açıkladı ve çabucak boğazını temizledi. İkincisi Galton detayları olarak birden seviyedir. Papil çizgilerinin uzunluğunu ve birbirleriyle bağlantı kurma biçimlerini görebilirsin. Farklılıklar sadece doku bozulmasının sonucudur. Üçüncü aşama ise öncelikli olarak gözeneklerin yerleşimiyle ilgilidir ve burada birebir eşleşme yakalanır. Saga, yani yüreği bulduk mu demek istiyorsun diye fısıldadı. Oğlen tedirgince gülümseyerek, DNA'yı Linköping'deki Ulusal Adli Tıp Laboratuvarına göndereceğim. Fakat sırf formalite icabı diye cevap verdi. Onu bulmuşsun. Bu parmak hiç kuşkusuz ona ait. Artık bitti. Saga gözlerinde ılık yaşlar biriktiğini hissederek güzel dedi. İlk anki rahatlama çelişkili dürtülerle ve boşluk hissiyle doluydu. Saga'nın kalbi göğüs kafesinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Oğlen başından beri Yurek'i öldürdüğünden emin olduğunu söylemiştin. Cesedini bulmak neden bu kadar önemliydi diye sordu. Onun cesedini bulmadan önce Yuna'yı aramaya kalkışamazdım diye cevap veren Saga eliyle yanaklarındaki gözyaşlarını sildi. Oğlen Yuna öldü dedi. Saga evet diyerek gülümsedi. Yuna'nın ceketi ve cüzdanı Stockholm'deki parlamento binasına ev sahipliği yapan adanın en uç noktasındaki Strömparteren civarında dolanan evsiz bir adamın üstünde bulunmuştu. Saga sorgulama videosunu defalarca izlemişti. Evsiz adam kendini birinci Konstantin olarak tanıtmıştı. Genellikle balıkçı teknelerinden birine ödünç alıyor ve bir sıcak hava ızgarasının dışında uyuyordu. Sorgu odasında kocaman sakalıyla, kirli parmaklarıyla, çatlak dudaklarıyla ve gözlerinde ürkek bir bakışla oturmuştu. Titrek bir sesle kendisine uzak durmasını söyledikten sonra ceketini çıkarıp suya atlayan ve yüzerek uzaklaşan iri yarı Finlandiyalı'dan bahsetmişti. Onun Strömbron'a doğru yüzüşünü izlemişti. Ta ki adam akıntının hızlandığı yere ulaşarak gözden kaybolana dek. Oğlen sakince Yuna'nın öldüğüne inanmıyor musun diye sordu. Yuna birkaç yıl önce bana telefon etmişti. Helsinki'deki bir kadın hakkında gizlice bilgi toplamamı istemişti dedi Saga. O zamanlar kadının Birgitta Gordon'daki vakayla bir ilgisi olduğunu düşünmüştüm. Peki kadının ne özelliği vardı? Saga gözlerini oğleninkilerden ayırmadan, ileri seviyede hastaydı ve ameliyata girmek üzere hastanede yatıyordu. Adı Laura Sandin'di dedi ama aslında o... Yuda'nın karısı Summa Linna'ydı değil mi? Oğlen evet diyerek başıyla onayladı. Saga Yuda'nın öldüğünü söylemek için Laura'ya ulaşmaya çalıştım diye açıkladı. Laura palyatif bakım aldığı bir kanser hastanesindeydi. Ama Yuda'nın intiharından iki gün sonra hayatının son günlerini evde geçirmek üzere taburcu edilmişti. Fakat ne Laura ne de kızı Elizabeth Caddesi'ndeki adreslerinde. Dar burun kanatları sapsarı kesilen oğlen sahi mi dedi. Saga ona doğru bir adım atıp hiçbir yerde yoklar diye devam etti. Bunu duyduğuma sevindim. Bence Yuna karısını ve kızını alıp onlara saklanabilmek için intiharını tezgahladı. Nis oğlenin gözleri kızarmıştı. Konuşmaya başladığında ise duygu yoğunluğuyla dudakları seyirdi. Yurek'in erişiminin güvenlikli birimin ötesine uzandığına inanan tek kişi Yuna'ydı ve her zamanki gibi haklıydı. Eğer bunu yapmasaydık Yurek Zumma'yla Lumi'yi öldürürdü tıpkı Disa'yı öldürdüğü gibi. Nils Yuna'yı bulup Yurek Walter'ın öldüğünü ona söylemeliyim dedi Zaka. Cesedin bulunduğunu öğrenmesi gerekiyor. Saga elini onun koluna koydu ve kararını verdiği an omuzlarının düştüğünü gördü. Oğlen sonunda nerede olduklarını bilmiyorum dedi ama eğer Summa dediğin gibi ölüm döşeğindeyse şansını nerede deneyebileceğini biliyorum. Nerede? Oğlen fikrini değiştirmekten korkuyormuş gibi boğuk bir sesle konuşarak İskandinav Müzesi'ne git dedi. Orada küçük bir gelin tacı var. Örülmüş bitki köklerinden yapılmış bir Sami tacı. Dipnot, Sami İsveç, Finlandiya ve Rusya'da yaşamış bir etnik grup, Laponlar. Ona dikkatle bak. Teşekkürler. Oğlen ciddiyetle iyi şanslar dedikten sonra bocaladı. Kimse bir pataloğa sarılmak istemez ama. Saga ona sımsıkı sarıldıktan sonra odadan çıktı ve koridoru aceleyle geçti. 21. Bölüm. Saga İskandinav Müzesi'ne çıkan geniş merdivenlerin önüne park etti. 7-Eleven kupasından bir yudum soğuk kahve içti ve hepsi yazlık giysiler içinde etrafında dolanan insanlara baktı. Sanki o andan önce çevresinde ne olup bittiğinin hiç farkına varmamıştı. Yetişkinlerin ve çocukların arasında güneşte kalmaktan veya uzun pikniklerden yorgun düşenler de vardı. Bir eğlence parkına ya da restorana gidecekleri için heyecan ve beklenti içinde olanlar da. Saga yazın geçip gittiğini yine zar zor fark etmişti. Yuna ortadan kaybolduğundan beri dünyadan elini ayağını çekerek Yurik'in cesedini aramıştı. Şimdi buna bir son vermenin zamanı gelmişti. Saga arabadan indi ve merdivenlere çıktı. Üst merdivenlerden birinde kırık bir şırınga vardı. Görkemli girişten geçti, biletini aldı, müzenin bir planını edindi ve lobide yürümeye devam etti. Gustav Vasa'nın renkli bir heykeli devasa ahşap bir tahtın üzerine oturmuş, gözlerini müzenin içinde kurulan bir savaş sonrası evin benzerine dikmişti. Merdivenlere doğru yürürken gözü bir anlığına halkın evi kavramından ve bütün ailelerin sıcak suyu, mutfağı ve banyosu olan bir eve sahip olmayı hak ettiği modern, destekleyici ve eşitlikçi bir İsveç öngören sosyal demokrat vizyondan bahseden metne ilişti. Taş merdivenleri koşarak çıktı ve Sami el sanatlarını sergilendiği bölüme doğru yürüdü. Birkaç ziyaretçi içinde mücevherler, sapları rengeyi boynuzundan yapılmış bıçaklar, kültürel eserler ve giysiler bulunan camekanlı dolapların yanından geçiyordu. Saga bir gelin tacının sergilendiği vitrinin önünde durdu. Ovden'in kastettiği taç bu olmalıydı. Huş ağacı köklerinden örülmüş ve kenetlenmiş iki elin parmaklarına benzeyen uzantıları olan güzel bir eserdi. Saga vitrinin üstündeki küçük kilide baktı ve yerinden çıkarmanın kolay olacağını gördü. Fakat dolabın üstünde bir alarm vardı ve Saga taca dokunma fırsatı bulamadan bir güvenlik görevlisi gelebilirdi. Yaşlı bir kadın Saga'nın yanında durdu ve az ötede bebek arabası iten bir adama İtalyanca bir şeyler söyledi. Adam konuştuğu güvenlik görevlisi tarafından asansörlere yönlendirildi. Düz saçlı bir kız törensel Sami kostümlerine bakıyordu. Saga yakın mesafe kavgalarda kullanılan ufacık cep bıçağını sol kolunun altındaki kılıfından çıkarırken bir cırt sesi duyuldu. Saga hançerin ucunu dikkatle vitrindeki kilidin yanına soktu ve cam kapağı kanırttı. Cam kırıldı ve parçalar yere saçılırken bir alarm devreye girdi. Saga kızın hayret dolu bakışları altında sakince bıçağı kaldırdı, vitrinin kapağını açtı ve içindeki gelin tacını aldı. Taç vitrinin dışındayken daha küçük görünüyordu ve tüy kadar hafifti. Alarm çalarken Saga tacı incelemeye koyuldu. Oğlen bu tacı Summa'nın annesinin kendi düğünü için ördüğünü, Summa'nın da evlenirken taktığını ve sonra Luleå'daki El Sanatları Müzesi'ne bağışladığını söylemişti. Saga güvenlik görevlisinin telaşla geri döndüğünü gördü ve tacı dikkatle çevirip içine bakınca birinin kızgın demirle Nattavaara 1968 yazısını dağladığını gördü. Tacı tekrar vitrine koydu ve kırık cam kapağı kapattı. Ailenin Nattavaara ile bir bağlantısı olduğunu biliyordu ve Yuna'nın da şu anda orada olduğunu varsayıyordu. Saga, Yuna Linna'ya her şeyin bittiğini söyleyebileceğini düşününce kalbinin sevinçle dolup taştığını hissetti. Yanakları kızaran güvenlik görevlisi 5 metre ötede durdu ve nutku tutulmuş bir halde telsiziyle Saga'yı işaret etti. 22. Bölüm. Stockholm merkez istasyonundan çıkan tren makas noktalarından geçerken gürültüyle sarsılarak kirli manevra hatlarından uzaklaştı. Solda Karlberg gölünde beyaz tekneler süzülürken sağda üstü gelişigüzel boyanmış yazılarla kaplı beton bir duvar vardı. Tüm yataklı vagonlar ayırtıldığı için Saga sıradan bir yer satın almak zorunda kaldı. Biletini kondüktöre gösterdikten sonra gözlerini pencerenin dışına dikerek bir sandviç yedi. Tren Uppsala'dan geçerken asker botlarını çıkardı ve katlayıp tabancasının üzerine koyduğu ceketini yastık olarak kullandı. 1000 kilometreden daha ötede bulunan Nattavaara'ya yaptığı tren yolculuğu neredeyse 12 saat sürecekti. Tren homurdanarak geceyi yarıyordu. Dışarıdan geçip giden ışıklar ufacık yıldızlara benziyor ve kuzeye doğru ilerledikçe giderek azalıyordu. Saga'nın koltuğunun yanındaki panele bitişik duran ve cayır cayır yanan radyatörden sıcak hava yayılıyordu. Sonunda pencerenin dışındaki gece zifiri karanlığa büründü. Saga gözlerini kapatıp Nils Olen'in söylediklerini düşündü. Yuna ile ortağı Samuel Mendel yıllar öncesinde Jurek Walter'ı yakaladıklarında Jurek Löwenströmska hastanesindeki güvenlikli birime kapatılmadan önce intikam almayı planladığını duyurmuştu. Samuel bunun boş bir tehdit olduğunu düşünmüştü ama Jurek bir şekilde hücresinden dışarıya sızmayı başarmış ve Samuel'in karısıyla iki oğlunu kaçırmıştı. Yuna tehdidin ciddi olduğunu anlamıştı. Nils Olen'in yardımıyla karısının ve küçük kızının bir araba kazasında öldükleri izlenimini yaratmıştı. Summa ile Lumi'ye yeni kimlikler verilmişti ve Yuna ile temas kurmaları yasaklanmıştı. Jurek hayatta olduğu sürece tehdidinin gerçeğe dönüşme riski söz konusuydu. Geriye bakıldığında Yuna birlikte sürecekleri hayatı feda ederek onları korkunç bir ölümden kurtarmıştı. Fakat Saga artık Yuna'ya güvence verebilirdi. Onu bulacak ve endişelerini giderecekti. Jurek Walter ölmüştü, cesedinin parçaları bulunmuş ve kimliği belirlenmişti. Bunu düşününce bedeninde neredeyse erotik bir ürperti belirdi. Arkasına yaslandı ve gözlerini kapattı ve uykuya daldı. Çok uzun zamandır ilk defa doğru dürüst uyudu. Uyandığında tren olduğu yerde duruyordu ve vagona serin sabah havası giriyordu. Saga doğrulunca Boden'de olduğunu gördü. Neredeyse 10 saat boyunca uyumuştu ve Nattavaara'ya yapacağı yolculuğun son kısmı için tren değiştirmesi gerekiyordu. Gerindi, botlarını giydi, silahını kılıfına koydu, ceketini aldı ve trenden indi. İstasyondan büyük bir bardak kahve aldıktan sonra platforma geri döndü. Askeri üniformalı ve yeşil bereli bir grup genç adamın diğer yöne doğru yol alacak bir trene binmelerini izledi. Birisi istasyondaki saatin camına çiğnenmiş tütün bulaştırmıştı. Kırmızı şasili siyah bir lokomotif frenleri gıcırdayarak yaklaştı, rayların üstünde çöpler uçuştu. Tren ıssız platformda durdu ve yavaşça tısladı. Gellivare trenine binen tek kişi Saga'ydı ve vagon tamamen ona aitti. Nattavaara yolculuğunun bir saatten kısa sürmesi gerekiyordu. Saga kahvesini içti, tuvalete gitti, yüzünü yıkadı, ardından yerine oturdu ve önünden geçip gittikleri manzarayı, tek tük kırmızı kır evlerinin göze çarptığı uçsuz bucaksız ormanı izlemeye koyuldu. Planı köydeki dükkana ya da kiliseye gidip yakın zamanda oraya taşınan birileri olup olmadığını sormaktı. Nasılsa sayıları çok fazla olamazdı. Saga Bauer platforma ayak bastığında saat neredeyse 11 olmuştu. İstasyon çatısında tabelası olan bir barakadan farksızdı. Barakanın önündeki yabani otların arasında boyaları soyulmuş ve kol dayama yerleri paslanmış bir bank duruyordu. Saga yolu takip ederek hışırtıların geldiği koyu yeşil ormanda yürümeye başladı. Ortalıkta kimsecikler yoktu ama Saga ara sıra köpek avlamaları duyuyordu. Yolun engebeli yüzeyi kırağı yüzünden çatlamıştı. Saga yürümeye devam ederek Pikku Venetjoki Vadisi boyunca uzanan bir köprüden geçtikten sonra arkasında bir motor sesi duydu. Kendisine yaklaşmakta olan eski bir Volkswagen kamyoneti durdurmak için kollarını salladı. 70'li yaşlarını süren güneşte yanmış gri kazaklı bir adam pencereyi indirdi ve Saga'yı başıyla selamladı. Yanında aynı yaşlarda yeşil dolgu yelekli ve pembe gözlük çerçeveli bir kadın oturuyordu. ''Merhaba'' dedi Saga, ''Nattavaara'da mı yaşıyorsunuz?'' Adam sadece buradan geçiyorduk diye cevap verdi. Biz Saris Vaara'danız. Başka bir şehirden dedi kadın. Marketin nerede olduğunu biliyor musunuz? Yaşlı adam parmaklarını direksiyona sürterek market geçen yıl kapandı dedi ama artık yeni bir dükkanımız var. Saga iyi bari diyerek gülümsedi. Yaşlı kadın orası bir dükkan değil dedi. Yaşlı adam ben dükkan diyorum diye mırıldandı. Ama yanlış yapıyorsun dedi kadın orası bir hizmet noktası. Saga peki hizmet noktası nerede diye sordu. Kadın eski dükkanın olduğu binada diyerek göz kırptı. Hadi arkaya atlayın. Adam yüksek atlamacıya hiç benzemiyor diyerek terslendi. Saga tekerleğin üzerine tırmandı. Kamyonetin kenarına tutunarak kendini yukarı çekti ve sırtını kabine dönerek oturdu. Yol boyunca yaşlı çiftin tartışmaya devam ettiklerini duydu. Hatta bir ara kamyonetin hendeğe yuvarlanmasına ramak kaldı. Tampondan güm diye bir ses geldi ve havada uçuşan iri kum taneleri etrafı bir toz bulutuyla çevrilen aracın altına savruldu. Sonunda köye girdiler ve büyük kırmızı bir binanın önünde durdular. Dışarıda bir dondurma tabelasının yanı sıra buranın postane ve milli piyango acenteliği işlevi gören reçeteli ilaç ve devlete ait tekel içkilerinin alınabileceği bir yer olduğunu gösteren semboller vardı. Saga güçlükle aşağıya indi, kendisine araçlarını aldıkları için yaşlı çifte teşekkür etti ve merdivenleri çıktı. İçeri girerken kapıda asılı duran ufak bir zil tıngırdadı. Saga eline bir paket dereotlu cips aldıktan sonra kasadaki genç adamın yanına gitti. Fazla detaya girmeden, ''Bir yılı biraz aşkın bir süre önce buraya taşınan bir arkadaşımı arıyorum.'' dedi. ''Kasiyer burada mı?'' diye sordu ve bir süre Saga'ya baktıktan sonra gözlerini indirdi. ''Uzun boylu bir adam, karısı ve kızıyla gelmiş.'' Kasiyer yüzü kızararak ''Ha!'' dedi. Hala burada mı yaşıyorlar? Lompolo Vaara yolunu takip edin diyerek işaret etti. Silme Yervi dönemecine kadar. Saga dükkandan çıkıp kasiyerin tarif ettiği yöne doğru yürümeye başladı. Traktör tekerlekleri yolda izler bırakmıştı ve yolun sınırları yok olmaya yüz tutmuştu. Çimenlerin arasında bir bira kutusu vardı. Ağaçların arasında esen rüzgarın ışırtısı uzaklardan gelen deniz sesini andırıyordu. Saga yürürken aldığı cipslerin bir kısmını yedikten sonra geri kalanını çantasına koyup ellerini pantolonuna sildi. Yolun geniş bir dağ gölünün etrafında kıvrıldığı noktada pas kırmızısı bir ev gördüğünde 6 kilometreyi geride bırakmıştı. Görünürde bir araba yoktu ama bacanın dumanı titriyordu. Evin etrafındaki bahçede uzun çayır otları bitmişti. Saga durup hendekteki böceklerin seslerini dinledi. Evden bir adam çıktı. Saga ağaçların arasından onu izledi. Bu Yuana Linna'ydı. Evet oydu ama kilo vermişti ve bir bastona yaslanmıştı. Kıvırcık sarı sakalları uzamış, siyah yünlü şapkasının kenarlarından saçları fırlamıştı. Saga ona doğru yürüdü. Botlarının altındaki iri taneli kumlar gıcırdadı. Yuana bir odunun yanında durduğunu, bastonunu duvara dayadığını, eline bir balta alıp büyük bir kütüğü ikiye böldüğünü, bir tanesini daha yarıp biraz dinlendikten sonra parçaları toplayıp kesmeye devam ettiğini gördü. Seslenmedi çünkü muhtemelen kendisi Yuana'yı görmeden çok daha önce Yuana onu görmüştü. Yuana, yosun yeşili bir polar kazağın üzerine deriden kalın bir pilot ceketi giymişti. Ceketin derisine kıvrım yerleri çatlamış, koyun postu astarı sararmıştı. Saga yürüyüp Yuana'nın 5 metre ötesinde durdu. Yuana sırtını esnetti, arkasına döndü ve feri sönmüş ateş kadar dönük gözlerle Saga'ya baktı. Sessizce, ''Buraya gelmemeliydin.'' dedi. Saga soluk soluğa, ''Yürek ölmüş.'' dedi. Yuana demek öyle dedi ve odun kesmeye devam etti. Bir kütük daha alıp kesme tahtasının üzerine koydu. ''Cesedini buldum.'' dedi Saga. Yuana kütüğü ıskalayınca balta kesme tahtasına saplanarak elinden kurtuldu. Yuana bir süre başı öne eğik halde ayakta durdu. Saga büyük odun sepetine bakınca bir tarafına yapışkanlı bantla tutturulmuş kısa namlulu bir av tüfeği gördü. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 97.